Ayrım 9, sayfa 111, Uğur Dündar, Vah Ülkem Vah. Demokrasi gemisi batıyor, farkında mısınız? Henüz değilseniz bile kendinizi cendere içinde yaşamaya hazırlamalısınız. Zira iç güvenlik paketi adı verilen polis devleti projesi önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'na gelecek ve AK Partili milletvekillerinin oylarıyla kabul edilecek. Böylece sıkı yönetimleri bile aratacağı kesin olan yeni bir ileri demokrasi dönemi başlayacak. Neler mi yaşanacak? Örneğin polis bir toplantı ve gösteri yürüyüşünde hakim ve savcı kararı olmaksızın istediği kişiyi gözaltına alabilecek. Hiçbir adli birime haber vermeden o kişiyi 48 saat boyunca gözaltında tutabilecek. Ayrıca 12 saatlik yol süresinde eklenmesiyle 60 saate çıkarabilecek. Bir yurttaşın durdurulup aranabilmesi için eskiden acil durumlarda savcı, normal hallerde ise hakim kararı gerekiyordu. Yeni düzenlemede bunlara ihtiyaç duyulmayacak. Amirinin sözlü veya yazılı emri polisin üst arama yapması için yeterli olacak. Yine eskiden polis aracınızda iç arama yapamazdı. Şimdi yapabilecek. Hatta üstünüzdekileri çıkarıp soyabilecek. Durum daha bitmedi. Polis istediği kişiyi dilediği gibi dinleyebilecek. Teknik takip yapabilecek. Daha önce Danıştay'ın özel hayatın gizliliği gerekçesiyle iptal ettiği avuç içi ve damar izinin alınabilmesi de bu yasayla geri gelecek. Yakın zamanda kullanıma girecek çipli kimlik kartlarıyla da bilgilerimiz nüfus idaresinde toplanacak. Böylece güvenliğimizle birlikte özgürlüğümüz de tehlikeye girmiş olacak. Diyelim ki 1 Mayıs gösterilerine katıldınız ve polis 3 gün süreyle çıkmayan boyalı su kullandı. Eğer bir yolunu bulup boyanmaktan kaçamazsanız yandınız demektir. Zira 2 gün sonra bambaşka bir yerde görüldüğünüzde hemen gözaltına alınabilirsiniz. Uzun gözaltı, katalog suç falan derken bir de bakmışsınız hapistesiniz. Polis taslakla getirilen bazı yoruma açık ifadelerden hareketle silahını eskisinden daha rahat kullanabilecek. Özetle halkın sahipsiz polisi bu kez çok sert uygulamalarla halkla karşı karşıya getirilecek. Yurt Gazetesi'nden Nazan Özcan'ın röportaj yaptığı Özgürlükçü Avukatlar Grubu üyesi Ümit Altaş'ın anlattıkları insanı dehşet içinde bırakıyor. Altaş'a göre bu taslak köprüden önce son çıkış. Taslağın yasalaşması halinde kelimenin tam anlamıyla polis devleti oluşacak. Uygulamalardan da en çok İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde yaşayanlar, Kadıköy, Taksim, Kızılay ve Gündoğdu gibi alanlarda demokratik haklarını kullananlar etkilenecek. Böylece iktidardaki tükeniş hukuk yoluyla yok edilmeye çalışılacak. AK Parti iktidarı eline geçirdiği hukuk sopasını bu yasayla daha güçlü tutarak kendisine biat etmeyenlerden intikam alacak. Avukat Altaş toplumu sarsarak uyarıyor ve şunları söylüyor. Güvenliği için özgürlüğünden vazgeçenler ne özgürlüğü ne de güvenliği hak ederler. O halde hepimizin biz özgürlüğümüzden niçin vazgeçiyoruz diye sormamız gerekir. Zira özgürlük olmadan güvenlik olmaz. Olağanüstü hal dönemlerinde bile doğrudan gözaltına alma yoktu. Şimdi ise Gestapo yetkisiyle donanmış bir bakanlıktan ve bakanlığın emrindeki polisten bahsediyoruz. Bundan sonra daha çok Berkin Elvan, Ali İsmail Korkmaz, Ethem Sarısülükler bekleyebiliriz. Bu taslak yurttaşın değil, iktidarın güvenliği için hazırlanmıştır. Siz de dehşet içinde kaldınız değil mi? O halde bir kez daha söyleyeyim. Bu karabasandan çıkışın tek yolu var. Demokrasiye inanmış herkesin birleşmesi. Aksi takdirde hepimiz demokrasi gemisiyle birlikte batacağız. Demokrasiye sahip çıkmak için daha ne bekliyorsunuz? Ey oğul, en büyük zafer nefsini tanımaktır. Düşman insanın kendisidir. Dost ise nefsi tanıyanın kendisidir. Ülke idare edenin oğulları ve kardeşleriyle bölüştüğü ortak malı değildir. İnsan bir kere oturdu mu yerinden kolay kolay kalkmaz. Kişi kıpırdamayınca uyuşur. Uyuşunca laflamaya başlar. Laf dedikoduya dönüşür. Dedikodu başlayınca da gayri iflah etmez. Dost düşman olur, düşman canavar kesilir. Hayvan ölür, semeri kalır. İnsan ölür, eseri kalır. Gidenin değil, bırakmayanın ardından ağlamalı. Savaşı sevmem. Kan akıtmaktan hoşlanmam. Yine de bilirim ki kılıç kalkıp inmelidir. Fakat bu kalkıp iniş yaşatmak için olmalıdır. Hele kişinin kişiye kılıç indirmesi bir cinayettir. Bey memleketten öte değildir. Bir savaş yalnızca bey için yapılmaz. Geçmişini bilmeyen geleceğini de bilemez. Ey oğul, geçmişini iyi bil ki geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki nereye gideceğini unutmayasın. Osmanlı Devleti'nin fikir babası sayılan Şeyh Edebali'nin damadı Osman Bey'e yaptığı uyarılar sanki bugünün Türkiye'sini yönetenler için söylenmiş gibi. Her satırı adeta bir ders, bir ibret belgesi niteliğindeki mektubunda büyük alim Edebali, "Bey memleketten öte değildir," diyor. Oysa günümüzün Türkiye'sinde her şey müktedir için. Müktedirin mutlak iktidarını egemen kılabilmek için planlanıp hayata geçiriliyor. Hele pazar günkü köşemde "Demokrasi gemisi batıyor farkında mısınız?" başlığı altında ayrıntılarını vermeye çalıştığım müktedirin ölünceye kadar iktidarının hedeflendiği iç güvenlik yasası bir çıksın, siz o zaman görün yeni Türkiye'yi. O Türkiye'de her şeye müktedir karar verecek. Her şey müktedir için yapılacak. Yasaklar müktedir için konulacak. Bir 23 Nisan kutlamasında başbakanlık koltuğuna oturan öğrenciye söylediği gibi müktedir isterse asacak, isterse kesecek. Çünkü demokratik hukuk devleti tek adamın emrindeki polis devletine dönüşmüş olacak. Müktedir polise vur deyince vuracak, insafa gelip dur derse duracak. Cezalandırma yetkisi yargıdan alınıp polise verilecek. Edebali'nin kaçınılmasını istediği savaş müktedirin mutlak iktidarı için yapılacak. Sevgili okurlarım, anayasası askıya alınmış Türkiye çok tehlikeli bir viraja aşırı hızlı giriyor. Demokrasiden süratle uzaklaştırılarak başkanlık sistemi adı altında faşizan polis devleti yapılanmasına gidiliyor. Hazırlıklardan Haziran seçimlerine kadar çok sarsıcı gelişmelerin yaşanacağı anlaşılıyor. Bu büyük tehlikeden çıkış için demokrasiye inanmış tüm yurttaşların itibarsızlaştırma ve algı operasyonlarına kanmaktan, kaşının üzerinde gözüm var gibi burun kıvırmalardan vazgeçip birleşmeleri gerekiyor. Zira Edebali'nin deyişinin tam tersine bey memleketten öte olduğunu düşünüyor. Ona memleketten öte olmadığını sandık yoluyla hatırlatmak artık kaçınılmaz bir yurttaşlık görevi haline geliyor. Türkiye her alanda dibe vurdu. Müktedir sadece evdeki para dağlarını sıfırlamakla yetinmedi. Ülkede nereye el attıysa orayı çökertti. Örneğin yargıyı siyasallaştırarak kararlarına duyulan güveni yok etti. Yargıdaki siyasallaşma öylesine dayanılmaz boyutlara vardı ki Yargıtay Başkanı Ali Alkan önceki gün yaş haddinden emekliye ayrılırken yaptığı konuşmada dayanamayıp patladı. Korktuğu ve beklentisi olduğu için doğru olduğunu bildiği kararı veremeyenler hemen cübbelerini çıkarıp görevlerini bırakmalıdır dedi. Böylece bazı savcı ve yargıçların cezalandırılma korkusu veya makam beklentisiyle doğru karar vermediklerini, vicdanlarının ve hukukun üstünlüğünün onaylamadığı kararlara imza attıklarını ilan etti. "Ben bile yargı kararlarına güvenemiyorum," demeye getirdi. Yargının en tepesindeki kişi olarak cümle aleme tuzun korktuğunu ilan etti. Bir hukuk devletinde yaşanabilecek en büyük felaketi apaçık dile getirdi. Peki çöküş sadece yargıya duyulan güvende mi yaşandı? Kuşkusuz hayır. Yazının başında da belirttiğim gibi AK Parti'nin el attığı her alanda büyük çöküş gerçekleşti. Örneğin iktidarın Orta Doğu politikası kelimenin tam anlamıyla tuş oldu. Coğrafyasının en güçlü devleti Türkiye, AK Parti'nin dinci terör örgütleriyle karanlık ilişkileri nedeniyle tüm saygınlığını kaybetti. Bu politikalarda aktif rol alan ve Tayyip Erdoğan'ın sırdaşlığını yapan MİT müsteşarı Hakan Fidan bile sonunda dayanamayıp pes etti. Fidan'ın istifası onun yürüttüğü Kürt açılımı konusunda zihinlere yerleşen bir yarın soruya yenilerinin eklenmesine yetti. Ya ekonominin hali? Tüm alanlardaki çöküş ekonomide de sürüyor. Daha önce 1 dolar 1 liraya eşitlenmeli diyen Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı ile miting alanlarında zıtlaşması sonucunda paramız süratle değer kaybına uğradı. Türk lirası başta dolar olmak üzere yabancı para birimleri karşısında adeta yere çakıldı. Sanayide üretim azalırken büyüme oranı düştü ve buna bağlı olarak işsizlik çığ gibi arttı. Sevgili okurlarım, AK Parti'nin çok iddialı olduğu sağlık alanında değirmenin suyu tükeniyor. Sistem beyaz bayrak çekiyorsa varın siz diğerlerinin perişanlığını düşünün. Laik anlayıştan süratle uzaklaşan milli eğitime kalitesizlik damgası vurdu. Cehalet öylesine yaygınlaştı ki değerli sanatçı Cem Davran'ın deyişiyle çapsızlık neredeyse ölçü birimi haline geldi. Pahalılık artarken insan hayatı ucuzlukta zirveye tırmandı. Geçen hafta maliyeti 100 lirayı geçmeyen yangın alarmı alınamadığı için 3 işçimiz çalıştıkları inşaat şantiyesinde cayır cayır yandı. Korku kamplaşma ve kutuplaşma doruğa çıkarken polis iktidarın sopası oldu. İktidarın Türkiye'yi yönetmekteki aczi nedeniyle her alanda yaşadığımız dibe çakılma ister istemez akla şu Temel fıkrasını getiriyor. New York'ta bir gökdelen inşaatında çalışan Temel dengesini kaybedip düşmeye başlamış. Düşerken bir taraftan da 50, 49, 48, 47, 46, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 diye sayıyormuş. İkinci kata gelince Rabbim sana şükürler olsun buraya kadar sağ salim indim bundan sonra 1-2 metre kaldı demiş. Büyük usta sen hep ayakta kal ve hep alkış al. Türkiye müzik ödüllerinin dağıtıldığı tören geride kaldı. Ama pop müzik şarkıcısı, besteci ve söz yazarı Kaya'nın geceye damgasını vuran sözleriyle ilgili tartışmalar hala sürüyor. Sosyal medyada ezici çoğunluk salondakilerin ayakta alkışladığı konuşması nedeniyle Kaya'nı gönülden kutluyor. AK Parti'nin bindirilmiş kıtaları ise akılları sıra eleştiriyor. Kimi Kaya'nın aklı neredeymiş, Atatürk ve silah arkadaşlarının önünde saygıyla eğilmeyi şimdi mi akıl etmiş diyor. Kimisi ise bugüne kadar şehitler için ne yapmış diye soruyor. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanları bir kenara bırakıp Kayağan'ın sözlerini hatırlayarım. Ne demişti Kayağan? Ödül gecelerinde benim sıkça rastladığım eşime, anneme ve babama gibi teşekkürler olur. Ben bugün değişik ama ihtiyaç olan bir şeyi söyleyeceğim. Burada birlikte toplanmamıza, burada böyle şeyler yaşamamıza sebep olan, bunları bize hediye eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına sonsuz rahmet ve selamlar olsun. Kayağan'a saldıranlar onu hiç tanımamışlar. Zira tanımış olsalar 45 yıllık müzik hayatında onun Atatürk rozetini, ceketinin sol yakasından hiç çıkarmadığını, neredeyse tüm konserlerinde Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve Mehmetçi'yi saygıyla andığını çok iyi bilirler. Son olarak Türkçe olimpiyatlarında birincilik ödülünü vermek için Bakan Egemen Bağış'la sahneye çıktığında yaptığı konuşmayla salonu hınca dolduranların Atatürk'ü coşkuyla alkışlamalarını sağlamıştı. Peki ya şehitler için yaptıkları? Kendisi pek söylemez. Oysa Mehmetçik Vakfı'nın arşivine şöyle bir göz atmak yeter. Zira o arşivde Mehmetçik Vakfı'nın 1991 yılından bu yana yaptığı hizmetler nedeniyle Kayağan'ı 2 altın, 1 gümüş ve 1 de bronz madalyayla taçlandırdığını gösteren belgeler bulunuyor. Ben hem Atatürk'ü hem de dinimi aynı bedende yaşatıyorum diyen bu bilge sanatçı, telif hakları konusunda da yıllardır büyük mücadele veriyor. Yaklaşık 30 yıldır sürdürdüğü hukuk mücadelesiyle kamuoyuna besteci ve söz yazarının önemini anlatmaya çalışıyor. Şu günlerde ise plaklarını ve haklarını gasp edenlere karşı açtığı tüm davaları kazanmanın eşsiz mutluluğunu yaşıyor. Belki sizin de dikkatinizi çekmiş olabilir. Müzik ödüllerinin dağıtıldığı törende seyirciler Kayağan'ı ayakta alkışlarken bazı tipler ise istiflerini bozmayıp alkışa katılmamakla hatta kaba davranışlar sergilemekte ısrar etmişlerdi. Kayağan'ın kalkın kalkın demesi bile onları harekete geçirememişti. Bu duyarsız kişilerin kimden olduğunu araştırdım. Bir de ne öğreneyim? Meğer Atatürk ve silah arkadaşlarına saygı için ayağa kalkmayan ve Kayağan'ı alkışlamayanların arasında onun aleyhlerinde dava açtığı ve kazandığı kişiler de varmış. Şimdi çoğu AK Parti saflarındaymış. Belirttiğim gibi Kayağan'ın Mehmetçik Vakfı'nda 2 altın, 1 gümüş, 1 de bronz madalyası var. İster misiniz AK Parti de bu kişilere Atatürk ve silah arkadaşlarına saygısızlık ödülü versin? günümüzde Atatürk ve silah arkadaşlarına saygısızlık prim yaptığına göre niçin ödüle değer bulunmasın? Buraya kadar okuduklarınız 18 Nisan 2013 tarihinde bu köşede yayınlandı. Büyük Usta aradan geçen sürede 3. kez yakalandığı yumuşak doku kanseriyle mücadele etti. Çok istemesine karşın o nedenle konserler veremedi. Seyircileriyle bir araya gelemedi. Kemoterapinin sarsıcı etkilerine rağmen tedavisini azimle sürdürüp dün geceyi bekledi. Öylesine arzuluydu ki sahnede sevenlerinin istediği sürece kalabilmek için 7 günlük vitamin kürü bile yaptı. Kostümleri büyük dedeleri Atatürk'e smokin diken Levon Kordoncian tarafından özel olarak hazırlanıp kayağına armağan edildi. Smokini her zaman olduğu gibi sol yakasına takılı Atatürk rozeti ve kayağının boynundaki ay yıldızlı madalyon tamamlıyordu. 14 yıldır kırgın olduğu bir başka ölümsüz sesle Nilüfer'le Beşiktaş'taki sahneye çıktığında çılgınca alkışlandı. Yanında zor yıllarında onu hiç yalnız bırakmayan değerli eşi de vardı. Orada olmasa bile büyük ustanın hep ayakta kalması ve hep başarılı olması için dua edenlerden biri de bu satırların yazarıydı. Hırsızlar zil takıp oynuyor, polis seyrediyor. Hafta sonunda konuştuğum deneyimli bir polis şefinden çok çarpıcı gerçekler öğrendim. Örneğin ucu AK Parti'ye dayanan yolsuzluk ve rüşvet ihbarlarının artık emniyette sümen altı edildiğini, zira herkesin paralelci yaftası yemekten çok korktuğunu söyledim. Diyelim ki her şeyi göze alıp soruşturmaya başlattık ama savcılar üstlenmek istemiyor. Dostlar alışverişte görsün diye başlatılan soruşmalar da takipsizlik kararıyla kapatılıyor dedi. Meslek hayatımda rüşvet ve hırsızlığın doruğa çıktığı böylesine kokuşmuş bir dönem görmedim diyen polis şefi, emekliliğin dolmasını dört gözle beklediğini, o gün geldiğinde çok sevdiği mesleğini hemen bırakacağını belirtti. Ayrıca kendileri elleri kolları bağlanmış durumdayken hırsızların karşılarında neredeyse zil takıp oynar hale gelmelerinin onuruna dokunduğunu, bazı olayları bilip de üstüne gidememenin hırsıyla kimi zaman ağladığını ifade etti. Başarılı muhabir arkadaşımız Asuman Aranca'nın dünkü Sözcü'de yer alan dikkat çekici haberlerine göre, dönemin Ankara Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya kendisine ulaşan bir ihbarı ciddi bulup, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Yönetimi ile ilgili soruşturma başlatmış. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nda üst düzey yönetici olduğunu belirten muhbir, mektubunda birçok ihalede komisyon üyesi olduğunu belirterek kurumun pislik içine boğulduğunu öne sürmüş ve kirli işlerin aydınlanabilmesi için bu ihbarı yaptığını belirtmiş. Dönen dolaplardan ve dudak uçuklatacak yolsuzluklardan dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın da haberi olduğunu iddia ederek isimler vermiş, olayların ayrıntılarına girmiş ve kimlerin bu tezgahtan pay kaptıklarını anlatmış. Peki sonuç? Sonuç, ihbar mektubunda isim ve imzanın bulunmaması gerekçesiyle takipsizlik. Mecliste AK Partili 4 eski bakan hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk iddialarını soruşturmak için kurulan komisyonun CHP'li üyesi Erdal Aksünger ise şu günlerde harıl harıl 54 klasörden oluşan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları dosyası üzerinde çalışıyor. Binlerce belge okuyor, hakim kararıyla yapılan telefon dinlemelerinin çözümlerini inceliyor. Israrla bu dosyanın 17 Aralık'ı katlayacak boyutta olduğunu öne sürüyor. Daha önce takipsizlik kararı verilmesini de önemsemiyor ve bu takipsizlik kararları anayasa hükmü değil. Bugün bir savcının kapattığı dosya, yarın bir başka savcı tarafından yeniden açılabilir. Hem de öyle bir açılır ki, kurtulduklarını sanan şüpheliler neye uğradıklarını şaşırırlar diyor. CHP'li Aksünger bu inançla dosyanın peşini bırakmıyor ve çok yakında kamuoyunu kendisinden gizlenen sarsıcı gerçeklerden haberdar edeceğini söylüyor. Geçen hafta Aksünger'in iddialarından yola çıkarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nın eski genel müdürü ve yeni AK Parti milletvekili adayı Süleyman Karaman'a bazı sorular yönelttim. Hiçbir suçlamada, hatta yolsuzluk imasında bile bulunmadan toplumun gerçekleri öğrenmesi amacıyla soru sorma hakkımı kullandım. Eski müdür avukatı aracılığıyla gönderdiği cevapta kızının düğününün Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldığını, tüm masrafların kendilerince karşılandığını, ayrıca İngiltere'de bir evlerinin olmadığını belirtmiş. Bu arada hızlı tren raylarının döşenmesi için Kocaeli'deki taş ocağının ruhsatlandırılmasını ve herhangi bir alım yapılmadığını ifade etmiş. Ancak eski bakanımız Binali Yıldırım'ın bacanağıyla Sabiha Gökçen Havaalanı'nın VIP bölümünde buluşup yaklaşık bir saat süreyle baş başa görüştünüz mü? Görüştükten sonra kurumu arayarak yetkililere bacanağın işini halledin dediniz mi? Üzerinde bir saat süreyle konuştuğunuz halledilmesi gereken iş neydi? Talimatınız sonrası halledildi mi? Yoksa bunlar sizi yıpratmak amacıyla atılan iftiralar mı? Sorusuna cevap vermemiş, dile getirilen iddiaların asılsız ve karalama amaçlı olduğunu, görevinden apar topar ayrılmadığını, ayrıca tarihe en uzun süre görev yapan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü olarak geçtiğini belirtmiş. Hakkındaki tüm iddiaların takipsizlik kararıyla sonuçlandığını ve halen açık bir dosya bulunmadığını belirtmiş. Doğrusunu isterseniz ben de böyle bir açıklama bekliyordum. Ya siz? Parola, iktidarı sürdürebilmek için her yol serbest. İşaretler gösteriyor ki AK Parti 7 Haziran'daki seçim öncesinde muhalefeti, özellikle CHP ve MHP'yi itibarsızlaştırabilmek için her yolu deneyecek. Bu uğurda akıllara durgunluk verecek yöntemler devreye girecek. Yandaş medya aracılığıyla iftira ve hakaret gırla gidecek. Düzmece belge ve görüntülerle itibar katliamları yapılacak. Tetikçilere operasyonların malzemelerini, ülkenin güvenliği için faaliyet göstermesi gereken devletin hassas kurumlarında oluşturulan özel birimler servis edecek. Toplum yandaş medyanın yargısız infazlarını itibar etmediği ve istenilen sonuç alınamadığı takdirde bu kez gözaltı ve tutuklamalara başvuracak. Yeni bir cadı avıyla muhalif seçmen korkutulacak. Sinyallere bakarsanız kim vur diye gidenler bile olacak. Daha da korkuncu, faili meçhul cinayetler düzmece kanıt ve tanıklarla muhalefetin üzerine yıkılmaya çalışılacak. Yetmedi mi? AK Parti iktidarını sürdürebilmek için her yol serbest söylemi bu ürkütücü seçim stratejisinin parolası haline gelecek. Böylece Türkiye Cumhuriyet tarihinin en zor, en karanlık ve en kritik dönemini yaşayacak. Bu gidişle sandığın seçmenin önüne gelmesi bile güçleşecek. Zira birileri çok korkuyor. İktidarı kaybettiğinde yargılanacağını görüyor. Hırsızlık ve yolsuzluk iddialarının hesabını veremeyeceğini, anayasayı askıya almanın kendisini nereye götüreceğini çok iyi biliyor. O nedenle faşizmin ve diktatörlüğün resmen ilanı anlamına gelecek yasalara bile can havliyle sarılıyor. Bunların bir an önce çıkarılmasını istiyor. Talimatlı adamları da muhaliflerin başını tokmakla yararak, tekme tokat atarak, kadın erkek ayrımı yapmaksızın önüne geleni saldırarak oluşturdukları terör atmosferinde faşizan yasaları oldu bittiye getirmeye çalışıyor. Sevgili okurlarım, tüyler ürperten bu iddiaları ben söylemiyorum. Bunları tarafsız gözlemciler, hukukçular ve Ankara kulislerini takip edenler söylüyor. Demokrasiye gönül veren herkes olup biteni ürkerek izliyor. Sağduyulu yurttaşlar bu gidişin hayırlı bir gidiş olmadığını, sergilenen oyunun çok kötü sonla biteceğini hissediyor. Bu nedenle endişeler giderek artıyor. Peki muhalefet partilerinin bu tehlike karşısında ne yapması gerekiyor? Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Demokrasiye gönül vermiş ve demokratik bilince sahip toplum kesimlerine sahip çıkmaları, askıya alınmış olmasına bakmadan anayasa güvencesi altındaki tüm hakları kullanmanın bir yurttaşlık ve demokrasi görevi olduğunu hatırlatmaları gerekiyor. Programları birbirine benzeyen bölünmüş muhalefet partilerinin de seçimlere kadar savaş baltalarını gömüp bir çatı altında toplamaları giderek kaçınılmaz oluyor. Kırgınlıklar, kısır hesaplar ve bunlara dayalı sudan mazeretler demokrasiyi bekleyen büyük tehlike karşısında anlamsız kalıyor. Tarih muhalefet partilerine Cumhuriyet döneminin bu en karanlık, en ürkütücü sürecini aşma ve toplumu karanlık yarınlara taşıma görevini veriyor. Diyelim ki olmadı, tek çatı altında birleşme gayretlerinden sonuç alınamadı, güç birliği sağlanamadı. O takdirde şaibeli ve her türlü demokrasi dışı yöntemin alabildiğine kullanıldığı seçimleri boykot seçeneği ne güne duruyor? 9. ayrımın sonu, sayfa 121.